33. ayrım. Şampanyasını bitirip bir kadeh daha istiyor. Androjin kaybolup gittiyse hesabı ödemesinin hiçbir yolu yok. Ama kimin umurunda? İçtikçe kuşkuları, tedirginlikleri yok olmaya başlıyor. Şimdi de partiye gidip yükümlülüklerini yerine getirmeyi beceremeyeceğinden korkuyor. Hayır, hayatta ilerlemek için çabalayan kasabalı kız değil artık o. Bir daha asla öyle biri olmayacak. Önündeki tüm yollar açık. Bir kadeh şampanya daha. Bilinmeyen karşısındaki korkusu. Yerini burada bulunmanın ne demek olduğunu asla keşfedemeyeceği endişesine bırakıyor. Şimdi onu dehşete düşüren her şeyin bir anda değişebilmesi olasılığı. Bugünün mucizesini yarında süreceğini nasıl bilebilir? Ona verilmiş sözlerin tutulacağına ilişkin ne güvencesi var? Görkemli bir kapının önünde olağanüstü bir fırsatın karşısında durduğu çok oldu. Ve günlerce, haftalarca hayatının sonsuza dek değişeceği hayalini kurdu. Ama ya telefon asla çalmazdı, ya özgeçmişi yanlış ellere düşerdi, ya da yönetmen arayıp o rol için daha uygun birini bulduklarını söyler. Bu sizin yeteneğiniz olmadığı anlamına gelmez, moralinizi bozmayın diyerek özür dilerdi. Hayat bir insanın iradesini sınamak için pek çok yöntemi başvurur. Ya hiçbir şeyin olmamasını sağlar ya da her şeyin bir anda olmasını. Tek başına gelen adamın bakışları ona ve ikinci şampanya kadehini dikili. Keşke yanına gelse. Olan bitenler hakkında kimseyle konuşacak fırsatı olmadı. Ailesine telefon etmeyi çok düşündü ama cep telefonu kendi çantasında kaldı ve muhtemelen nerede olduğunu, fazla davetiyesi olup olmadığını, şu ya da bu şöhretin boy göstereceği ikinci sınıf davetlere onlarla birlikte gitmek isteyip istemediğini merak eden oda arkadaşlarından gelen mesajlarla dolmuştur. Kimseyle bir şeyler paylaşamıyor. Hayatta önemli bir adım atmış olsa da bir otelin barında tek başına oturup rüyasının bitmesi korkusuyla titriyor. Bir yandan da eski kimliğine asla geri dönemeyeceğini biliyor. Neredeyse tepeye tırmanmış sayılır. Ya orada sıkıca tutunacak ya da rüzgar onu savurup atacak. Portakal suyu içen kır saçlı, kırklarındaki adam hala orada. Bakışları bir an karşılaşıyor, adam gülümsüyor, o ise görmezlikten geliyor. Neden bu kadar korkuyor? Çünkü attığı her yeni adımda nasıl davranacağını bilemiyor. Ona yardım edecek kimse de yok. Tek yaptıkları şey buyruklar savurmak. Onun da harfi harfine boyun eğmesini beklemek. Karanlık bir odaya kapatılmış. Kapının yolunu bulmaya çalışan bir çocuk gibi hissediyor kendini. Çok güçlü biri ona seslenip laf dinlemesini istiyor. Düşünceleri androjinin geri dönmesiyle bölünüyor. Biraz daha bekleyelim. İnsanlar yeni yeni gelmeye başladılar. Yakışıklı adam yerinden kalkıyor, hesabı ödeyip çıkışa yöneliyor. Bozulmuş görünüyor. Belki de yanına gelmek için uygun bir an kolluyordu. Adını söyledikten sonra biraz konuşacaktık. Ne? Denetimi kaçırdı elden. İki kadeh şampanyadan sonra dili çözülüverdi işte. Hiç. Hayır, biraz konuşmak istediğini söyledin. Kendisine yol gösterecek kimsenin bulunmadığı karanlık odadaki küçük bir çocuk o. Aşağılanma. Birkaç dakika önce kendi kendine söz verdiği gibi yapmalı. Evet, burada, kanda ne yaptığını soracaktım sana. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bu dünyaya nasıl katıldın? Hiç hayal ettiğim gibi çıkmadı. İster inan, ister inanma. Fotoğrafçılarla konuşmaya gittiğinde tek başıma kalınca gerçekten yalnız ve ürkmüş hissettim kendimi. Ama sana güvenebileceğimi biliyorum ve işinden zevk alıp almadığını merak ettim. Meleğin biri, besbelli şampanyadan hoşlanan bir melek, ağzından doğru sözcüklerin çıkmasını sağlıyor. Androjin ona hayretle bakıyor, yoksa arkadaş olmaya mı çalışıyor bu kız? Daha birkaç saat önce tanıştığı insana, normalde kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları neden soruyor? Kimse ona güvenmez, çünkü o kimseye benzemeyen, kendine has biri. Çoğu kişinin zannettiğinin aksine eşcinsel değil. Sadece başka insanlara olan ilgisini yitirdi. Saçının rengini açar, her zaman giymeyi hayal ettiği kılıklara bürünür, tam da olmak istediği kiloda dolaşır ve insanlar üzerinde tuhaf bir izlenim bıraktığını bilse de İşini yaptığı sürece kimseye iyi davranmak zorunda olmadığını düşünür. Şimdi de bu kadın karşısına geçmiş, ne düşündüğünü, neler hissettiğini soruyor. Androjin kendisini bekleyen şampanya kadehini alıp bir dikişte içiyor. Kadın onun Hamit Hüseyin için çalıştığını, bu yüzden de adamı etkileyebileceğini düşünüyor olmalı. Onunla işbirliği yapıp yardımını almak ve böylece atacağı bir sonraki adımı belirlemek istiyor. Androjin, atılacak tüm adımları bilse de festival süresince çalışıp belli görevleri yerine getirmek üzere anlaştı ve yalnızca ondan istenenleri yapmaya kararlı. Lüks ve şaşa dolu günler sona erdiğinde Paris'in banyolarından birindeki dairesine dönecek. Bir zamanlar delinin birinin söylediği, tüm insanlar eşittir modeline uymadığı için komşuları tarafından sürekli taciz edildiği daireye. Doğru değil bu söz. Tüm insanlar farklıdır ve farklı olmaktan doğacak tüm sonuçları göze almak zorundadır. Televizyon seyredecek, bitişikteki süpermarkete gidecek, dergiler alacak, bazen sinemaya gidecek, sorumluluk sahibi biri olarak tanındığı için arada bir moda dünyasında deneyimli asistanlar, yani mankenlerin nasıl giydirileceğini, hangi aksesuarların kullanılacağını, moda dünyasına yeni adım atanların falso yapmaktan nasıl kaçınabileceklerini, neyin yapılıp neyin yapılamayacağını bilen insanlar arayan menajerlerden telefonlar gelecek. Evet, onun da kendi hayalleri var. Eşsiz biri olduğunu söylüyor kendi kendine. Hayattan fazla bir şey beklemediği için mutlu ve çok daha genç gösteriyorsa da 40 yaşında. Meslek olarak idealinde tasarımcılık vardı. Ama iyi bir iş bulamadığı gibi ona yardım edecek insanlarla da bozuştu. Çelik gibi iradeli, zevkli, kültürlü olmasına karşın artık büyük beklentileri yok. Birinin ona bakıp nasıl giyindiğini görünce, harika, sizinle bir görüşelim diyebileceğine inanmıyor artık. Birkaç kez mankenlik yapması için teklifler geldi. Ama bu çok uzun zaman önceydi ve teklifleri reddettiği için hiç de pişman değil. Çünkü hayat planları içerisinde mankenlik yoktu zaten. Giysilerini büyük moda evlerinin atölyelerinin atılan kumaşlarıyla kendisi dikiyor. Kanda iki kişiyle birlikte tepelerde bir yerde, muhtemelen genç kadının kaldığı yerin yakınlarında kalıyor. Oysa kız hayatının fırsatını yakalamış durumda ve androjin, her ne kadar hayatın adaletsiz olduğunu düşünse de hüsran ve haset dolu duygularıyla baş etmesi gerekiyor. Elinden geleni yapacak. Çünkü yapmazsa kimse ona bir daha yapım asistanı olarak iş teklifi getirmez. Elbette mutlu biri. Hiçbir arzusu olmayan biri mutludur. Saatine bakıyor. İçeri girmeleri için uygun bir an olabilir bu. Haydi gel. Başka zaman konuşuruz. İçkilerin parasını ödüyor ve fiyakalar, gösterişler bittikten sonra harcadığı her kuruşun parasını alabilmek için fatura istiyor. Birileri daha ayaklanıp onların yaptığını yapıyor. Gabriela, Lisa, gelmeye başlayan kalabalıkta kaybolmasın diye acele etmeleri gerekiyor. Lobiyi geçip koridora doğru ilerliyorlar. Kıza cebinde sakladığı iki davetiyeyi uzatıyor. Önemli kişiler bu ayrıntılarla uğraşmaz tabii. Bu tür işleri yapacak olan yardımcıları vardır. Önemli kişi kız, o da yardımcısı. Kız şimdiden kafasına büyüklük fikrinin girdiğine ilişkin belirtiler göstermeye başladı. Çok geçmeden bu dünyanın insana neler yapabileceğini öğrenecektir. Enerjisinin her zerresini yutacak, kafasını hayallerle dolduracak, kendini beğenmişliğini kullanacak ve tam artık her şeye hazır olduğunu düşündüğünde onu çöp gibi fırlatıp atacak. Herkes gibi androjenin başına da aynen bunlar geldi. Merdivenlerden iniyorlar. Koridordan hemen önceki holde biraz duraklıyorlar. Aceleye gerek yok. Burası kırmızı halı gibi değil. Biri adıyla seslenirse dönüp gülümsemesi lazım. Böyle bir şey olursa öteki fotoğrafçılar da resmini çekmeye başlayabilir. Çünkü aralarından biri onun adını biliyorsa kız mutlaka önemli biridir diye düşünürler. 2 dakikadan fazla poz vermemeli. Çünkü burası her ne kadar başka bir dünyanın parçası gibi görünse de eninde sonunda bir parti girişi. Yıldız olmak istiyorsa yıldız gibi davranmaya başlamalı. Neden yalnız giriyorum? Anlaşılan bir aksaklık olmuş. Burada olmalıydı. Ne de olsa profesyoneldir. Ama bir engel çıktı herhalde. Yıldız'dan söz ediyor. Androjin neler olduğu ile ilgili tahminini şöyle anlatabilirdi. Odasından çıkması gereken saatte çıkmadığına göre muhtemelen kanını kızıştıran bir kızla tanışmıştır. Ancak böyle deseydi yanında duran ve herhalde tümüyle temelsiz aşk hayalleri içinde yüzen yeni yetmenin duygularını fena halde incitebilirdi. Acımasız olmasına gerek yok. Tıpkı onun arkadaşı olmasına gerek olmadığı gibi. Sadece işini yapacak, sonra da oradan ayrılacak. Üstelik aptal kız duygularına hakim olamazsa koridorda çekilen fotoğrafları kötü çıkabilir. Kuyrukta kızın önünde duruyor ve kendisini izlerken arada mesafe bırakmasını söylüyor. Koridora girer girmez fotoğrafçıların yanına gidecek ve bazılarının ilgisini kıza çekmeye çalışacak. Gabriela birkaç saniye bekliyor. Yüzüne en güzel gülücüğünü yerleştiriyor. Çantası ona öğretildiği gibi tutuluyor, sırtını dikleştiriyor ve flaşlarla yüzleşmek üzere kendinden emin adımlarla ilerliyor. Koridor parlak ışıklarla aydınlatılmış. Beyaza boyalı duvarda sponsorun logosu görülüyor. Karşı tarafta ise ona yönelmiş bir sürü objektif var. Bu kez her adımın ayırdığına varmaya çalışarak yürümeyi sürdürüyor. Günün ilk yarısında yaşadığı can sıkıcı deneyimi, yani kırmızı halı üstündeki yürüyüşün ne yaptığının farkına bile varmadan bitivermesini bir kez daha yaşamak istemiyor. Bu anı hayatının ağır çekimde gösterilen bir filmi gibi yaşamalı. Bir noktada kameralar çalışmaya başlayacak. Biri Yasmin diye bağırıyor. Yasmin mi? Ama onun adı Gabriel. Yüzünde donmuş gülümsemeyle saniyenin onda biri kadar duraklıyor. Hayır, adı artık Gabriela değil. Ne? Yasmin mi? Ansızın deklanşörlere basıldığını, objektiflerin açılıp kapandığını duyuyor. Ama objektifler ona değil, arkasındaki kişiye yönelmiş. Kımılda diyor bir fotoğrafçı. Şöhret olacak anı geçirdin sen. Yoldan çekil. İnanamıyor. Gülümsemeyi sürdürüyor ama ışıklı koridoru izleyen karanlık tünele daha hızlı yürümeye başlıyor. Yasmin bu tarafa, buraya. Fotoğrafçılar toplu histeriye kapılmış gibiler. Ona kimse zaten kendisinin bile çoktan unuttuğu adıyla seslenmiyor ve böylece koridorun sonuna geliyor, androjin onu bekliyor. İlk kez azıcık insanlık göstererek merak etme diyor. Başkalarının başına da aynı şey gelecek ya da daha kötüsü. Bir zamanlar kendilerine seslenilen insanlar bu akşam suratlarında bir sırıtışla fotoğraflarının çekileceğini umarak ama kimsenin onları aldırmadığını görerek koridora geçip gidecekler. Sakin olması, kontrolünü yitirmemesi lazım. Dünyanın sonu değil, karşısına şeytan çıkmadı ya. Aa, merak ettiğim yok, daha bugün başladım zaten. Bu arada Yasmin kim? O da bugün başladı. Bu akşam Hamit Hüseyin'le muazzam bir sözleşme imzaladığı açıklandı. Ama filmlerinde oynamak üzere değil, merak etme. Merak filan etmiyor. Sadece yer yarılsa da içine girse diye düşünüyor. Gülümse. Adının niçin bunca insanı ilgilendirdiğini bilmiyormuş gibi yap. Podyumda değil, kırmızı halıda yürüyormuş gibi yap. Dikkat et. Arkadan gelenler var. Senin fotoğraf çektirme hakkın bitti. En iyisi ilerlemek. Gel gelelim fotoğrafçılar ona seslenmekte ısrarlı. Utanıyor çünkü ardından gelen, aslında bir çift, fotoğrafçılar tatmin olana kadar beklemek zorunda kalacak. Tabii ki asla tatmin olmayacaklar. Hep en mükemmel açıyı, benzersiz kareyi, sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi, dosdoğru objektife baktığı o kareyi yakalamak için uğraşacaklar. Şimdi el salla, gülümsemeyi sürdür ve yürü. Koridorun sonuna ulaşır ulaşmaz gazeteciler çevresini sarıyor. Dünyanın en iyi modacılarından biriyle az önce imzaladığı o muazzam sözleşme ile ilgili her şeyi bilmek istiyorlar. Doğru değil demek isterken başka bir şey söylüyor. Henüz ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz. Diretiyorlar. Elinde mikrofonuyla bir televizyon muhabiri yaklaşıyor. Haberlerin onu mutlu edip etmediğini soruyor. Yasmin öğleden sonraki defilenin çok iyi gittiğini belirterek o modacının, kadının adını özellikle söylüyor, bir sonraki defilesini Paris Moda Haftası'nda yapacağını açıklıyor. Gazetecinin öğleden sonraki defileden haberi yok gibi. Sorular devam ediyor, üstelik şimdi televizyon kamerası da kaydediyor onu. Pes edip yumuşama, ağızdan almaya çalıştıkları değil, yalnızca söylemek istediklerini söyle. Ayrıntıları bilmiyormuş gibi yap ve Fransa'da doğmama talihsizliğine uğramış, unutulmuş bir deha olan Anselm'sa çok gecikmiş bir vefa borcunun ödendiğini, defilenin çok iyi gittiğini söylemeye devam et. Onunla kafa bulmaya çalışan genç bir adam partiden memnun olup olmadığını soruyor. O ise aynı alaycılıkla yanıtlıyor. İçeri girmeme izin verirseniz girip söylerim cevabımı. Bir kablolu TV kanalında sunuculuk yapmaya başlayan eski bir manken, bundan sonraki HH koleksiyonunun önde gelen yüzü olma konusunda neler hissettiğini soruyor. Daha sağlam kaynaklardan bilgi edinmiş olan bir başkası da, alacağı ücretin 6 haneliden fazla olacağı haberindeki doğruluk payını öğrenmenin peşinde. Basın duyurusuna 7 haneli ücret diye yazmaları gerekmez miydi? Siz öyle düşünmüyor musunuz diyor. 6 haneliden fazla biraz saçmalık gibi gelmiyor mu size de? Hatta ücretin 1 milyon eurodan fazla olacağını söyleseler de kaç hane olduğunu bize saydırmasalar daha iyi olmaz mı sizce? Aslında 6 haneli ücret yerine 6 rakam deseler daha iyi olacağını düşünmüyor musunuz? Hiçbir şey düşünmüyor. Henüz karar aşamasındayız diyor yeniden. Şimdi bırakın da biraz hava alayım olur mu? Sorularınızı daha sonra yanıtlamaya çalışırım. Tümüyle yalan tabii. Daha sonra bir taksi tutup oteline dönecek. Biri neden Hamit Hüseyin'in kıyafetlerinden birini giymediğini soruyor. Ben hep başkasıyla çalıştım. Yine tasarımcının adını söylüyor. Kimi muhabirler not alıyor, ötekiler umursamıyor. Yayımlanabilir bir haber istiyor onlar. Olayların ardındaki gerçeği değil. Onu hep bu tür partilerdeki koşuşturma kurtarmıştır. Koridordaki fotoğrafçılar başka birinin adını haykırmaya başlıyorlar. Çevresindeki muhabirler görünmeyen bir orkestra şefinin değneğiyle yönetiliyormuş gibi hep birlikte dönüp daha büyük, daha önemli bir şöhretin gelişine bakıyorlar. Yasmin bu boşluktan yararlanıp insanların içki ve tütün içerek bir aşağı bir yukarı gezindikleri yüksek duvarlı, güzel bir bahçeden dönüştürülmüş olan salona geçiyor. Pek yakında o da içki ve tütün içebilecek, gökyüzünü seyredebilecek, korkuluklarda parmaklarıyla trompet çalabilecek, sırtını dönüp gidebilecek. Ama bir genç kadınla tuhaf görünüşlü bir yaratık, bilim kurgu filmlerindeki uzaylılara benziyor, yolunu kesmiş ona bakıyorlar. Onlar da bulundukları yerde ne yapacaklarını bilemiyorlar belki. O yüzden de bu ikiliyle sohbete girişmenin sakıncası yok. Kendini takdim ediyor, tuhaf yaratık cep telefonunu çıkarıyor, sırıtıyor ve birazdan döneceğini söylüyor. Genç kadın hala suratında gecemi mahvettim bakışıyla onu seyrediyor. Yasmin o geceki daveti kabul ettiğine zaten pişman. Parti davetiyeleri arkadaşıyla birlikte BM'de, onun ülkesinde moda dünyasının tanıtımını yapan ve kurallarını belirleyen kurum olan Belçika Modacılar Derneği tarafından verilen küçük bir resepsiyona hazırlanırken iki adam tarafından getirildi. Ama bu işin iyi tarafı da var. Fotoğraflar yayımlanırsa üstündeki kıyafet görülecek ve biri çıkıp kıyafetin tasarımcısını öğrenmek isteyebilir. Davetiyeleri getiren adamlar çok nazikti. Limuzinin dışında beklediğini söylerken, onun kadar deneyimli bir mankeni hazırlanmak için 15 dakikanın yeteceğinden emin olduklarını da eklediler. Adamlardan biri evrak çantasını açtı, içinden dizüstü bilgisayarla taşınabilir yazıcı çıkarttı ve sözleşmeyi tamamlamak üzere geldiklerini açıkladı. Bütün mesele ayrıntılardaki ince ayarlara kalmıştı. Koşulları yazacaklar, menajeri de yanındaki kadının aynı zamanda menajeri olduğunu biliyorlardı. İmzalayacaktı.